Ayrım 32.
19. yüzyılda geçerli olan liberal ilişkilerin yarattığı serbest ticaret ortamında aynı dalda üretim yapan şirketler rakipleriyle eşit koşullarda yarışıyor ve bu yarış sonunda daha gelişkini, daha iyiyi, daha ucuzu elde edenler ayakta kalıyordu. Bu doğal bir süreçti. Yüzyıllık bu sürecin birbirinin içinden çıkan iki önemli sonucu oldu. Ayakta kalmak için yarışmak, yarışı kazanmak için güçlü olmak, güçlü olmak için de teknolojiye sahip olmak gerekiyordu. Piyasada var olmaya çalışan tüm şirketler teknoloji peşindeydi. Bu süreç, bilimin kâr kaygılarıyla bütünleşen bir teknolojik yarışın emrine girmesine neden oluyordu ama yarışa katılan şirketlerin çokluğu nedeniyle hızlı bir gelişme de yaşanıyordu. Liberalizm içindeki serbest yarışın sonsuza dek sürmesi mümkün değildi. Yarışta öne çıkanlar güçlenecek ve geride kalanları yutacaktı. Şirket satın almalar ve iflaslarla bu süreç 19. yüzyıl sonlarında hızlandı ve günümüze dek yoğunlaşarak sürdü. Dünya 20. yüzyılla birlikte her üretim dalında az sayıdaki büyük şirketin egemen olduğu bir arenaya döndü. Liberalizmin yerini emperyalizm aldı. Serbest rekabet döneminde yaratıcı ve devingen niteliğiyle şirketlerin tümünü kapsayan teknoloji yarışı, emperyalist dönemde tekerlerin denetimi altına girerek yalnızca onların çıkarlarına hizmet eden bir niteliğe büründü. Burada artık söz konusu olan bilim değil, kâra bağımlı, teknolojiye hizmet eden bilimdir. Bunun doğal sonucu elbette insanlığın gelişimine yönelen bilimden kopuş ve gericiliktir. Teknolojik gelişmeler, yeni buluşlar bugün de sürmektedir. İnsanlar bu gelişmelerden mali olanaklarına bağlı olarak yararlanmaktadırlar. Ancak uygulamaya sokularak insanların kullanımına açılacak olan teknolojinin sınırını ona sahip olanlar belirlemektedir. Bugün tekerlerin en gizli yerlerinde gerektiği zaman kullanılmak üzere sakladıkları on binlerce yeni buluş vardır. Petrol şirketleri için suyla çalışan motor, ilaç tekerleri için zararlı virüslerin tümünü yok eden bir ilaç, sigara teröristleri için alışkanlığı yok eden bir madde, tehlikeli buluşlardır. Aynı şey siyasi ve sosyal alanlar için de geçerlidir. Dünyayı sürekli barışa götürmek için bulunacak bir yöntem, silah tekerleri için gerçek bir kabustur. Böyle bir ortamda insanlığın tümünü kucaklayan, sorgulayıcı, eleştirici, ilerlemeci bir bilimden ve bu bilimin yaratacağı evrensel kültürden söz edilemeyeceği açıktır. 18. ve 19. yüzyıl aydınlanmasının teknik ve doğa bilimleri başta olmak üzere felsefe ve sosyal bilim alanlarında sağladığı gelişme 6 ana başlık altında toplanabilir. Etkileri 20. yüzyılda da süren ve köklü dönüşümlere yol açan bu gelişmeler şunlardır. 1. Thomas Young, 1773-1829 ve Augustin Fresnel, 1788-1827 ortaya attığı, James Maxwell'in geliştirdiği ışığın elektromanyetik bir dalga olduğunun matematik formüllere dayanılarak açıklanması. Bu buluş, doğa olayları bir bütünlüğe götürerek bilimde sadeliğin dönemini başlattı ve uzayda aralıksızlık, continuity kuramını kanıtladı. 2. Isaac Newton ve Robert Boyle'un denediği, daha sonra John Dalton, 1766-1844, Dmitri Mendeleyev'in 1834-1907 geliştirdiği, kimyasal elementlerin bir takım atomlardan oluştuğunun bulunması. Bu buluş, kimyasal birleştirme ve çözülmelerin ancak elementlerin atomları birbirinden ayırarak ya da birleştirerek yapılabileceğini kanıtlayarak kimyada atom kuramını oluşturdu. 3. Bichat 1774-1802 ve Johann Müller'in 1801-1858 ileri sürdükleri, Theodor Schwann 1810-1882 ve Rudolf Virchow'un 1821-1902 kanıtladıkları, en karmaşık organizmalarda bile gelişmenin başlangıcının canlı hücre olduğunun bulunması. Yaşamın, hastalığın ve ölümün irdelenmesini sağlayan bu buluş, çağdaş biyoloji ve tıbbın bilimsel temelini oluşturdu. 4. Humphrey Davy 1778-1829 ile Robert Mayer'in 1814-1878 buldukları ve Hermann Helmholtz'un 1821-1894 geliştirerek kuramsallaştıracağı enerjinin sakımı ve dönüşümü ilkesinin bulunması. ısıyla enerjinin birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olduğunu, birbirine çevrilebileceğini ama asla yok olmayacağını, işin ısıya, ısının kinetik enerjiye dönüştüğünü kanıtlayan bu buluş, daha sonra termodinamiğin birinci yasası haline geldi ve sanayi devrimine yön verdi. 5. Temelini Jean-Baptiste Lamarck'ın 1774-1829 attığı, Charles Darwin'in kuramsallaştırdığı canlı evrimi ve dönüşümcülüğün transformist bulunması, paleontoloji, zooloji ve antropolojiyi bilim haline getiren bu buluş, tüm canlı türlerinin doğal bir evrimin ürünü olduğunu kanıtladı. 6. Denis Diderot 1713-1787, Paul Holbach 1723-1789, Claude Helvoets 1715-1771 ve George Hegel'in 1770-1831 ele alıp irdeledikleri diyalektik düşüncenin Karl Marx tarafından diyalektik ve tarihi materyalizm adıyla kuramsallaştırılması. Toplumsal gelişimin biyolojide olduğu gibi doğal yasaların nesnelliğine bağlı olduğunu ileri süren bu kuram geliştirdiği diyalektik düşünceyi bilimsel araştırmaların temel yöntemi haline getirdi. Batı Avrupa'daki bilimsel ilerlemeyi besleyen ve 17. yüzyıl aydınlanmasının birikimi üzerinde yükselen bu buluşlar, Avrupa insanının yaşam koşullarını baştan aşağı değiştiren sonuçlar ortaya çıkardı. Ekonomi, siyaset, din ve kültür alanlarında 2 yüzyılda sağlanan gelişme olağanüstüydü ve Batı toplumlarının gelişim gereksinimlerine tam olarak yanıt veriyordu. Ekonomik ilişkiler bilim ve tekniği, bilim ve teknik felsefi düşünceyi geliştiriyor ve özellikle 19. yüzyılın ortasından sonra bilimde uzmanlık çağı başlıyordu. Olumlu olumsuz sonuçlarıyla bugüne dek gelen uzmanlaşma, inceleme alanını daraltarak araştırmacıları konularında yetkinleştiriyordu. Ancak bu durum, bilim adamlarını iyice daralmış olan kendi uzmanlık alanları dışında bir şey bilmeyen teknik araştırmacıları haline getiriyor, onları yaşamın tümünü ele alan bir anlayıştan, yani felsefeden uzaklaştırıyordu. İyi eğitim alan bir araştırmacı, biyoteknoloji ya da robot imalatı gibi yüksek teknoloji alanlarının alt birimlerinde konunun en ileri uzmanı haline geliyor, ancak doğayı ve dünyayı tanımıyordu. Bu durum, kapitalizmin ilk dönemlerindeki el işçiliği yapan zanaatçıların bir araya toplanarak onlara manufaktür, fabrika imalatının parçaları bölünmesi, imalat yaptırılmasına benziyordu. Bu imalatta bütünün bir parçasını üreten işçi, parça üretiminde ustalaşıyor, ancak bütün hakkında bilgi sahibi olmuyordu. 20. yüzyıl uzmanlaşmasında tekerlerin ücretli elemanları konumundaki bilim adamları, iyice daralmış olan araştırma alanlarında ne denli başarılı olurlarsa olsunlar, üretilen genel ürünün ne işe yaradığını, nerede ve nasıl kullanılacağını, insanlığın yararına mı, zararına mı olduğunu düşünmüyordu. Onlar artık kendilerinden istenileni yerine getiren ücretli elemanlar, yaşamın derinliğini kavramayan bilimden uzak teknisyenlerdi. Günümüzdeki olumsuz biçim, uzmanlaşmanın yararlarının gözden kaçırılması ya da yadsınması yanlışına yol açmamalıdır. Konunun can alıcı noktası, uzmanlaşmanın olup olmaması değil, nasıl ve ne biçimde olmasıdır. Bilim adamı, kendi konusundan ayrı olarak felsefeye başta olmak üzere geniş bir kültür birikimine sahip olmalıdır. 18. yüzyıl aydınlanmacıların hemen tümü, yeterli ya da yetersiz, böyleydiler. O dönemde bilim ve felsefe birlikte ele alınıyor ve bu tutum düşünsel özgürlüğün yaratıcısı oluyordu. Ancak günümüzde bilimle felsefe neredeyse birbirine karşıt iki ayrı alan olarak görülüyor ve felsefe yalnızca bilim dünyasından değil, genel eğitimden de çıkarılıyor. Uzmanlaşmış kimi bilim adamları felsefeyi gereksiz bulmakla kalmıyor, daha ileri giderek felsefenin yararı olmayan bir hayal ve rüya olduğunu söylüyorlar. Bilimle felsefe arasındaki kopuş, esas olarak 20. yüzyılda yaşanan bir olgudur. Ancak bu kopuş 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Karl Marx'ın diyalektik tarihi materyalizmi sistemleştirerek burjuva sınıfının dünya görüşüne karşıt bir felsefe geliştirmesi ve bu felsefenin etkili olması, üretim tekniklerinin uzmanlaşmayı zorlamasıyla birleşince felsefeden kopuş hızlanmıştır. Özellikle büyük sanayiciler haline gelen burjuva sınıfı içinde gelişen bu eğilim doğal olarak düşünsel tutuculuğunun yayılmasına neden oldu. Bir zamanlar eşitlik, özgürlük, kardeşlik isteyen devrimciler olarak ortaya çıkan burjuva temsilcileri, Fransız devriminin coşkulu savunuculuğundan Hitler'in kitap yakma programlarına dek uzanan süreç sonunda kaba ve ilkel gericiler haline geldiler. Burjuva devrimi aradan henüz 100 yıl bile geçmeden devrimci ateşini yitirmiş ve çok farklı şeyler söylemeye başlamıştı. Ünlü Burjuva devrimcisi Camille Desmoulins, 18. yüzyıl sonlarında Fransız devrimi için, "Bu uğurlu devrim, bu yeniden canlanma tamamlanacaktır. Hiçbir güç ona engel olamaz. Felsefenin, özgürlüğün ve vatanseverliğin etkisi bizi yenilmez kılmaktadır." derken, bir başka burjuva temsilcisi M. Thiers, 19. yüzyılın ikinci yarısında şunları söyleyebiliyordu: "Ah, eskisi gibi olsa, eğitimden hep rahipler sorumlu olsa ve insana tiksinti veren şu laik öğretmenler yerine onlar ders verse, zenginin elindeki fazla serveti alarak eşitliği savunan felsefeyi değil, insanlara bu dünyaya acı çekmek için geldiklerini öğreten iyi felsefeyi istiyorum." Felsefenin temel ilkeleri, George Polister, Sol Yayınları, 3. baskı, 1971, sayfa 20-21. Batı aydınlanmasında Türk imgesi. Avrupalılar yalnızca Orta Çağ ya da Yakın Çağ'da değil, tarihlerinin hemen her döneminde Türkler başta olmak üzere kendileri dışındaki uygarlıkları yok saymışlar ve onları Avrupa'ya yabancı, düşman unsurlar olarak görmüşlerdir. Antik çağdan beri yerleşik bir gelenek haline gelen bu tutum, güçlü oldukları dönemlerde baskı ve sömürüye, güçsüz dönemlerde ise boyun eğme ve entrikaya yönelen politikalar halinde günümüze dek sürdürülmüştür, sürdürülmeye devam etmektedir. Avrupa uygarlığı olarak tanımlanan Batı anlayışı, tarihsel açıdan Antik Çağ Grek ve Roma uygarlığının sahiplenilmesine ve bu uygarlıkların kültürel ayrımcılık aracı olarak kullanılmasına dayanır. Oysa Antik Çağ'da ortaya çıkan Ege ve Roma uygarlıkları, aynı dönemlerdeki Çin, Türk, Hint, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile birbirlerini etkilemiş, tarihsel değeri olan ve insanlığın tümüne ait evrensel bir kültürün parçası olmuşlardı. Bu uygarlığa 2000 yıl sonra tek başına sahip çıkmak ancak ırkçı bir yaklaşımla mümkün olabilirdi. Avrupalılar bunu yapmış, Ege ve Roma uygarlıklarının kendi soyları tarafından yaratıldığını söylemişlerdir. Oysa antik Ege uygarlığıyla Avrupa aydınlanması arasında 2500, Roma ile 1500 yıllık bilim ve uygarlık dışı karanlık bir dönem vardı. Aynı dönemde doğuda ise ileri uygarlıklar bulunuyordu. Genel olarak Avrupalılık anlayışında, özel olarak da Avrupa aydınlanmasında, Türk karşıtlığının şiddetli, kapsamlı ve kalıcı bir yeri vardır. Ayrıcalığı olan bu karşıtlığın Avrupalılar açısından anlaşılabilir ancak haklı olmayan nedenleri vardır. Türklerle Avrupalılar arasında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından günümüze dek süren ve doğrudan ekonomik çıkara dayanan silahlı bir çatışma yaşanmıştır. Türkler güçlenip varsıllaştıkça Avrupalılar, Avrupalılar güçlenip varsıllaştıkça Türkler yoksullaşmış ve bu çatışma neredeyse tarihin tümünü kapsamıştır. Yönetim yapılanması, yaşam biçimi farklılıkları ve kültürel ayrılıkları içeren toplumsal özellikler bu uzun çatışmanın sonuçlarından etkilenerek yön ve biçim bulmuş, karşılıklı olarak yerleşik karşıtlıklar oluşturmuştur. Uzun dönemler boyunca Türklere boyun eğmek zorunda kalan Avrupalılar yaşadıkları hemen tüm olumsuzlukların ana kaynağının Türkler olduğuna inanmıştır. Bu inanç kalıcıdır ve niteliğinden bir şey yitirmeden günümüze dek gelmiştir. Avrupalılar için Türkler yalnızca uygarlık değil, ortadan kaldırılması gereken bir insanlık sorunudur. Bu düşünceyi dile getirmekten çekinmezler. İngiltere Başbakanı William Gladstone 1809-1898, "Türkler, insanlığın tek insanlık dışı tipidir. Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük, Profesör Tarık Zafer Tunay'a, Arba Yayınları, 3. basım 1994, sayfa 141. Derken, diğer bir İngiliz başbakanı Lloyd George, 1863-1945, "Türkler bir insanlık kanseri, kötü yönettikleri toprakların etine işlemiş bir yaradır," der. Milli Kurtuluş Tarihi, Doğan Avcıoğlu, İstanbul Matbaası, 1974, sayfa 35. ABD Başkanı Thomas Woodrow Wilson'ın 1856-1924 isteği üzerine ve 1917'de yayınlanan müttefik bildirisinde uygar dünya bilmelidir ki müttefiklerin temel amacı her şeyden önce Türklerin kanlı despotluğuna düşmüş olan halkların kurtarılmasını ve Avrupa uygarlığına kesinlikle yabancı olan Türklerin Avrupa dışına atılmasını içerir biçiminde açıklama yapar. AGE sayfa 34. Bu açıklamalardan hemen sonra 1918'de Türkiye Hristiyanların Soykırımı adlı bir kitap yazan Francis K. Dani kitabını Türk barbarlığının kurbanı 2 milyar Ermeni'ye adar ve ön sözünde şunları söyler. Genel insan uygarlığı açısından bakıldığında Türklerin Batı kültürüne korkunç bir darbe vurduğu görülür. Yaptıkları soykırımlarla soylu ve üstün bir ırkın aşağılık ve soysuz bir ırk tarafından yok edilmesine neden olmuşlardır. Bugün tanık olduğumuz soykırımların en yeni biçimidir. Le extermination de Krent de Türk, A la memory victims de la barbarie Türkiye, K. Dani, Losens, Imperie la Concorde, 15 Juliet 1918, P25, AK. http://www.ttdturcck.com/prejuges/prejuges.htm. Türklerle Avrupalılar arasındaki çatışmada Batı Roma'nın yıkılışından Karlafça Anlaşması'na dek 1699 geçen 1200 yıl içinde Türkler Avrupa, 1699'dan bugüne dek geçen 300 yıl içinde de Avrupalılar Türkler üzerinde ekonomik askeri üstünlük sağlamışlardır. Batı'da her zaman var olan ancak benzeri Türklerde bulunmayan ırkçılığı içeren karşıtlık bu uzun çatışmalar sürecinin bir ürünüdür. Avrupa'daki Türk karşıtlığının niteliği ve tarihsel anlamı konusunda Hitler Almanya'sından kaçarak Türkiye'ye sığınan, savaştan sonra ülkesine dönerek Avrupa Birliği'nin vergi ve mali işleyişinin temellerini atan Profesör Fritz Neumark şunları söylemektedir. İçtenlikle itiraf etmeliyim ki Avrupalı Türkleri sevmez. Sevmesi de mümkün değildir. Türk ve İslam düşmanlığı Hristiyanların ve kilisenin asırlardır hücrelerine sinmiştir. Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadırlar. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. Bitmeyen Oyun, Metin Aydoğan, Kum Saat Yayınları, 2002, 12. baskı, sayfa 160. New York'un tanımıyla hücrelere sinen Türk karşıtlığı Avrupa'da toplumsal bir gelenek durumundadır. Yenilgilerle dolu bir tarihe dayanan bu karşıtlık yenilgi dönemlerini ve bu dönemlerin Batı için yarattığı sonuçları gizlemek için tarihi çarpıtma ya da yanlış yorumlama eğilimini her zaman içinde barındırmıştır. Bu tutum, tarihi siyaset için kullanmanın bilinçli bir uygulama haline getirildiği Batı'da son derece yaygındır. Politikacılar ya da Batı'nın ünlü tarihçileri tarihin işlerine gelmeyen bölümlerini yok sayma ya da çarpıtmada çok başarılıdır. Dünya Tarihi adlı bir kitap yazan Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör H. McNeil, 1000 sayfalık kitabının yalnızca bir yerinde Türklerden söz etmekte, orada da Türklerin Orta Asya'da Türkçe konuşan göçebe kabileler olduğunu ve Milattan 1000 yıl sonra uygar toplumlara sızarak tarih sahnesine çıktığını söylemektedir. Dünya Tarihi, Profesör William H. McNeil, İmge Yayınları, 5. baskı 2001, sayfa 373. McNeil'in tarihi çarpıtma yaklaşımları örnek oluşturan bu sözlerine karşılık, Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Karen Fogg'un, "Bir de şu Türk tarihinden kurtulsak." htarcan@vanadu.fr sözleri, tarihte Türkleri yok sayma ya da günümüzde milli varlık olarak yok etme anlayışının kaçınılmaz sonucudur. Tarih, Avrupalıların yok etme örnekleriyle doludur. William Barry yok etmeyi Türklere uygulamak isteyen Batılılardan biridir. 1920'de yazdığı Konstantinopolis adlı kitabında açıkça dile getirdiği düşünceleri yalnızca kişisel duygular değil, Avrupa'da yaygın olan bir anlayış ve yerleşik bir politikadır. Barry söz konusu kitapta şunları yazar. Türkleri sistemimize katmak ve yok etmek için yapılan girişimlerin tümü başarısız olmuştur. ve ileride de başarısız olacaktır. Onlar Orta Asya platolarından yola çıkmış ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonunu hazırlamışlardır. Ergen'e geç geldikleri yere dönmelerini sağlamak, uygarlığın üzerimize yüklediği bir zorunluluktur. Ben, Hristiyan halklarının bir gün birleşip Anadolu'yu 1000 yıl öncesi gibi süt ve bal taşan şehirlerle dolu hale getirmesini istiyorum. Konstantinopl, William Barry, 19th Century and After Londra 1920 sayfa 728, A.K. Stephen Yeresimos, Türkler, Doruk Yayınları 2002 sayfa 49. Yunan yazarı Moskopolos ise 1920'de yazdığı Tarihleri tarafından mahkum edilen Türkler adlı kitabında Türklerin bulundukları yerlerde oturmaya haklarının olmadığını, geldikleri yere yani Orta Asya'ya gitmeleri gerektiğini ileri sürer ve şunları söyler. Tarih hükmünü vermiştir. Bu yağmacı ve katiller milletinin Avrupa'da oturmaya hakları yoktur. Atalarının yaşadığı yere gitmelidirler. Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük, Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Yayınları 3. basım 1994 sayfa 42. Moskopulos'un sözlerini Türkiye'nin aynı 1920'deki gibi güçsüz düştüğü 20. yüzyıl sonunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos yinelemiştir. Moskopulos'tan 77 yıl sonra, üstelik bir devlet yetkilisinin Türkiye ve Türkler için söylediği sözler şunlardı. Türk askeri ve diplomatik düzenin bir bölümü, Ege'deki sınırlarımızın ve egemenlik haklarımızın tartışmalı olduğunu söylüyor. Bizim bu konuda Türklerle görüşme yapmamız mümkün değildir. Hırsızla, katille, ırza geçen tecavüzcüyle görüşmemiz olanaksızdır. Pangalos, Türkiye'ye hakaret yağdırdı. Cumhuriyet, 25 Eylül 1997. Türklerin uygarlıktan uzak, yıkıcı ve talancı barbarlar olduğu yönündeki Batı görüşü, sanılandan ve bilinenden çok daha yaygın, sistemli ve eskidir. Batı tarihçilerinin çok azı dışında hemen tümünün ortak görüşü olan bu yaklaşım, aynı zamanda devlet politikalarında yansımalarını bulan resmi görüş konumundadır. Barbarlık ya da talancılıkla ilgili bilinen görüşler veriye dayanmadan, kanıt göstermeden sürekli yinelenerek kaba bir propaganda haline getirilir ve bu konu fazla bir incelemeye gerek duyulmayacak kadar açık bir gerçek izlenimi yaratılarak ele alınır, inceleme ve belge bulma değil, kanıtsız yargı öne çıkar. Bu yaklaşım yalnızca Batı insan üzerinde değil, özellikle gerileme ve çözülme dönemlerinde kimi Türkler üzerinde de etkili olmuş, yaratılan bilinçsiz ve bilgisiz ortam içinde yozlaşma ve yabancılaşma eğilimleri yayılabilmiştir. İnsanlık tarihinin gelişim süreci içinde pek çok uygarlık ortaya çıktı, gelişti ve kendinden sonrasını etkileyerek ortadan kalktı. Yaşamın sürekli yenilenen ve gelişen akışı içinde yer alan uygarlıklar, bir yandan kendine ait olan bir özgürlüğü temsil ederken, diğer yandan genel ve nesnel koşulların ortak etkisi altında evrenselin de bir parçası haline gelir. Toplumsal ilerleme ya da gerilemede belirleyici olan toplumun özünü oluşturan iç gücüdür. Ancak bu gerçek, toplumlar arası ilişkilerin ve birbirlerine yaptıkları etkinin önemini azaltmaz. Her uygarlık dayandığı toplumsal yapının aldığı biçime göre ya yükselir ya da çözülür. Bu belirleyicidir. Yükseliş ve çözülüşlerde dış ilişkilerin önemli bir yeri vardır. Bu da etkileyicidir. Toplumsal yapı gelişip güçlenirken içten dışa, çözülüp güç yitirirken dıştan içe yönelen etki artar. Çözülme dış etkiyi, dış etki de çözülmeyi hızlandırır ve bu etkileşim her zaman ve her toplumda ekonomik ve askeri gelişkinliğin biçim verdiği koşullar altında gelişir. Uygarlıkların açık şiddet ya da baskı hangi yöntemle olursa olsun egemenlik altına alınarak eritilmesi, asimile edilmesi daha gelişkin bir uygarlığa sahip olmayı gerekli kılar. Açık şiddet silah teknolojisi ve askeri üstünlükle, asimilasyon ise ekonomik ve kültürel üstünlükle mümkün olabilir. Hangisi olursa olsun bunları gerçekleştirebilen bir toplum daha uygar ve ileri bir toplumdur. Sınıflar ve toplumlar arası çatışmaların geçerli olduğu bir dünyada, uygarlığın ölçütü yalnızca sosyal ya da sanatlar gelişkinlik değil, bunlarla birlikte silah teknolojisi ve askeri örgütlenmede sağlanan gelişkinliktir. kendini koruyacak askeri gücü yaratamayan toplumlar yeterince uygarlaşamamış demektir. Bu toplumlar kendilerini koruyamadıkları gibi başka toplumlar üzerinde egemenlik kuramazlar. Aksine başka uygarlıklar tarafından egemenlik altına alınarak eritilirler. Avrupa aydınlanmasında yer alan hemen tüm düşünürlerde Türklere karşı öznelliğe dayanan ortak bir olumsuz tavır vardır. Onlara göre Türkler, yıkıcı ve yağmacı barbarlar, tarih ve uygarlık dışında kalan insanlığın alt unsurlarıdır. Batı toplumlarının incelenmesinde kullanılan sorgulayıcı gözlem ve araştırma zenginliği, konu Türk tarihi olduğunda yerini bilim dışı kanıtsız savlara ve akıl dışı davranışlara bırakır. Söylenen ve yazılanların niteliği çok düzeysizdir, kin ve nefrete dayalıdır.